Ayrım 13.
İttihatçılığın diriltilmesiyle uğraşacak kısır görüşlülerden olmadığını siz pek güzel anlayabilirsiniz. Size en temiz duygularla ve fakat bütün kesimiyle şunu arz edeyim ki artık Ferit Paşa kabinesine güven duymuyorsanız bunu dahiliye nezaretine resmen bildirmelisiniz. Eğer milletin hüküm isteklerine aykırı olarak Ferit Paşa kabinesine güveniniz varsa İzmit'in sayın halkını meşru olan milli mücadelesinde serbest bırakmak üzere derhal yerinizi terk ile İstanbul'a hareket ediniz. Bu iki noktadan herhangi birine uymamanız halinde yüksek şansınızın karşılaşabileceği durumun sebep ve sorumlusunun yine siz olmuş bulunacağını pek samimi olarak bildirmeyi vicdani bir görev sayarım. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. Ferit Paşa'nın istifası. Efendiler, ben Asım Bey'e bu son cümleleri yazdırırken 2 Ekim 1919 saat 15.40'da araya imzasız şöyle bir telgraf girdi. Paşa Hazretleri, İstanbul'daki yakın arkadaşlar söylediler. Bütün akşam gazeteleri yazıyormuş. Ferit Paşa sağlık durumu dolayısıyla istifa etmiş. Kabineyi kurmak üzere Tevfik Paşa görevlendirilmiş. Daha sabahtan söyleniyordu. Fakat doğrulanmamıştı. Şimdi doğrulandı efendim. Bu telgrafı kim veriyor? Anlayınız dedim. Sormaya zaman kalmadan telgraf şu şekilde devam etti. Biz Ankara telgrafçıları Paşa Hazretleri'nin huzurunda derin saygıyla eğiliriz ve vatanımızın başına bir bela kabusu olan bu kabinenin devrilmesi için milletin başına geçerek kazandığı başarıyı kutlarız. Lütfen söyleyiniz. Telgraf haberleşmesi kesildi. Gerçekten de 2 Ekim'de Ferit Paşa kabinesi düşmüş bulunuyordu. Ancak yeni kabineyi kuran Tevfik Paşa değil, ayağından 1. Ferik Ali Rıza Paşa'ydı. Efendiler, sırası gelmişken arz edeyim. Bütün telgrafçılarımızın, teşebbüslerimiz ve milli mücadelemiz için yaptıkları fedakar hizmetlerinin milli tarihimizde önemli bir yeri vardır. Kendilerine bugün açıkça teşekkür etmeyi bir borç sayarım. Ali Rıza Paşa Kabinesi. Efendiler, Ferit Paşa kabinesinin düştüğünü ve Ali Rıza Paşa'nın kabine kurmak üzere görevlendirildiğini 2-3 Ekim 1919 tarihinde yazdığım bir genelgeyle bütün millete bildirdim. Bu genelgenin bir suretini de bilgi için yeni sadrazama verdim. 2 Ekim günü yeni kabine başkanıyla bağlantı kurmaya çalıştık. Ertesi günü Meclis-i Vekala'nın Bakanlar Kurulu oturumunda heyeti temsiliye ile görüşeceklerine söz verilmişti. Arz ettiğim bu genelgedeki belli başlı noktalar şunlardı. 1. Yeni kabine Erzurum ve Sivas kongrelerinde belirlenen ve tespit edilen milli teşkilat ve gayelere saygılı olduğu takdirde Kuvayi Milliye ona yardımcı olacaktır. 2. Yeni kabine Meclis-i Milli'nin toplanmasıyla fiili denetleme görevine başlanıncaya kadar milletin kaderiyle ilgili herhangi bir taahhüde girmeyecektir. 3. Barış konferansına tayin edilecek temsilciler milli davayı gerçekten kavramış ve milletin güvenini kazanmış bilgili ve yetenekli kimselerden seçilecektir. Bildiride bu saydığım ilkelerin yeni kabine tarafından kabul edilmesini teklif edileceği açıklandıktan sonra bu konuda başkaca görüşleri varsa yarın öğleye kadar hemen bildirilmesi isteğinde bulunuldu. 3 Ekim 1919 günü Sadrazam Ali Rıza Paşa'ya yazdığım telgrafta millet şimdiye kadar iş başına geçenlerin anayasaya ve milli gayeye aykırı hareketlerinden üzüntü duydu. Bundan dolayı meşru olan haklarını tanıtmak ve mukadderatını ehliyetli ve güvenilir ellerde görmek hususunda kesin kararını verdi. Gereken sağlam teşebbüsleri yaptı. Düzenli bir teşkilatı bulunan Kuvayi Milliye milletin kesin iradesini tam olarak gösterme ve ispat etme kudretini elde etti. Millet, padişahın güven ve itimadını kazanmış olan yüksek şahsiyetinizle saygıdeğer arkadaşlarınızı müşkül durumda bırakmak istemez. Aksine yardımcı olmaya bütün içtenliğiyle hazırdır. Ancak hükümet içinde Ferit Paşa ile birlikte çalışmış nazırların bulunması, yüksek heyetinizin görüşleriyle milli gayenin birbiriyle ne dereceye kadar bağdaştığını büyük bir açık kalplilikle anlamak mecburiyetini doğurmuştur. Millete tam bir güven gelmedikçe atılmış olan kurtuluş adımının durdurulması ve yarım tedbirlerle yetinilmesi uygun görünmemektedir. Bu bakımdan şu hususların sizce kabul edilip edilmeyeceğini kesin ve açık olarak anlamak isteriz dedik ve genelge dolayısıyla belirttiğim 3 esası saydık. Daha sonra bu temel noktalarda uyuşma bulunduğu anlaşıldıktan sonra olağan dışı durumun giderilmesi için 2. derecede bazı hususları da arz edeceğimizi bildirdik. Ali Rıza Paşa bugün saraya ant içmek üzere gideceklerinden telgrafımıza yarın cevap verileceği bildirildi. Ali Rıza Paşa kabinesinde sezilen kararsızlık. Biz bazı tavırlardan Ali Rıza Paşa kabinesinde bir çekingenlik, bu kabineyi oluşturan şahısların da kafalarında bir bulanıklık sezer gibi olduk. Onun için bazı tedbirler almayı uygun gördük. Aynı günde bir genelge yazdık. Bunda hükümetle millet arasında görüş ve gaye birliğinin sağlandığı bir tebliğle bildirilinceye kadar eskiden olduğu gibi resmi haberleşmenin kesilmiş bir durumda bulundurulması gereğini bildirdik. Bundan başka her taraftan gelen teklif ve görüşleri birleştirerek bütün kolordu komutanlarına ve milli mücadeleye yardımcı olan valilere de 3 Ekim günü bazı gizli tebliğlerde bulunduk. Yeni kabineli ilk temasımıza ait olan bu belgeleri olduğu gibi yüksek heyetinizin gözleri önüne sermeyi, bundan sonraki haberleşme ve ilişkilerin kolaylıkla anlaşılabilmesi bakımından uygun görüyorum. Müsaade buyurur musunuz? Şifre Sivas 3-10-1919. Bütün kolordu komutanlarına ve milli mücadeleye yardımcı olan vali ve vali vekillerine. Aşağıdaki telgrafın Harbiye ve Dahiliye Nazırlarına çekilerek sonucun bildirilmesi rica olunur. Dahiliye Nazırı'nın haince hareketlerine alet olarak halkı fiili olarak silahlandırmaya ve birbirini öldürtmeye kalkışan Konya Valisi Cemal, Elazığ Valisi Ali Galip ve Malatya Mutasarrıf Halil Beylerin tutuklanarak Harp Divanı'na verilmeleri, Trabzon Valisi Galip, eski Kastamonu Valileri İbrahim ve Ali Rıza Beylerle Ankara Valisi Muhittin Paşa'nın herhangi bir göreve getirilmemeleri, milletin kanuni haklarını çiğnemediklerinden, milli dava ve mücadeleye yardımlarından dolayı azledilen Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eski görevine getirilmesi, eski Bitlis Valisi Mazhar Müfit ve eski Van Valisi Haydar Beylerin derhal boş illere tayin edilerek görevlendirmeleri istenmektedir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Şifre Sivas 3-10-1919. Bütün vali ve kolordu komutanlarıyla bağımsız mutasarrıflıklara. Aşağıdaki örneğe uygun olarak sadrazama müracaat buyurulması ve sonucun bildirilmesi rica olunur. Müslüman halkı silahlandırmaya ve birbirini öldürtmeye kalkışan ve orduyu içten yıkarak sonunda vatanı savunmasız bırakmak için emir veren, ordunun sırlarını, şifreleri çalmak için fiili tertiplere girişmek suretiyle açığa vuran ve anayasa hükümleri gereğince dokunulmazlığı bulunan milletin özel haberleşmelerine engel olan eski nazırlardan Ali Kemal Bey, Süleyman Şefik Paşa, Dahiliye Nazırı Adil Bey'in millet meclisi açılınca Yüce Divan'a verilmek üzere hiçbir yere kaçmalarına meydan verilmemesini ve Telgraf Genel Müdürü Refik Halit Bey'in aynı sebeplerle derhal tutuklanarak ilgili mahkemeye verilmesini kanunun dokunulmazlığı ve kutsallığı adına istemekteyiz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Harbiye nezaretine geçen Cemal Paşa elbette orduya resmi bir tebliğ yapacaktı. İşte ona ilk cevap olmak üzere kolordulara şu telgrafın verilmesini tavsiye ettik. Şifre 3. 20. 12. 15. 13. Kolordu Komutanlıklarına, 20. Kolordu Komutanı Fuat Paşa'ya ayrıca, Konya'da Refet Bey'e ayrıca. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın ilk tebliğine karşılık olmak üzere aşağıdaki telgrafın gizli olarak kendisine çekilmesi ve sonucun bildirilmesi rica olunur. Zat-ı devletlerinin meşru milli mücadelenin başlangıcından beri büyük bir kanaat ve inançla başında bulunduğunuzu bilmekteyiz. Harbiye nezaretine getirilmeniz sevinçle karşılanmıştır. Zat-ı devletlerinin başarıya ulaşması için bütün ordu ve bütün kuvayi milliye yardımcı olacaktır. Başarınızı tam olarak sağlayabilme bakımından aşağıdaki hususların mümkün olan en kısa zamanda yerine getirilmesini rica ederiz. A. Cevat Paşa yahut eski 1. Ordu Müfettişi Fevzi Paşa Genelkurmay Başkanlığına atanmalıdır. B. Galatalı Albay Şevket Bey yahut Yusuf İzzet Paşa İstanbul'daki Kolordu Komutanlığı ve İstanbul Merkez Komutanlığı'na atanmalıdır. Yusuf İzzet Paşa İstanbul Merkez Komutanı ve Galatalı Şevket Bey 25. Kolordu Komutanı şeklinde de olabilir. C. Albay İsmet Bey'in Harbiye Nezareti Müsteşarlığı'na. D. Tümen Komutanı Yarbay Kemal Bey'in Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanmasına aracı olunmalıdır. E. Ordu üzerinde kötü etki yapmış olan, harbiye nezaretini iş görmez ve değersiz bir duruma düşüren ve meclis-i milliden geçmeden eski rütbeleriyle göreve alınıp kendilerine sırf siyasi düşünceleri dolayısıyla iş verilmiş bulunan emeklilerin derhal görevlerine son verilerek önemli ve hassas makamların güvenilir ellere teslimi gerekir. F. 3. Kolordu eski komutanı Albay Refet Bey sebepsiz olarak istifaya mecbur edildiğinden bu işlemin düzeltilerek kendisinin bugün bulunduğu Konya'da 12. Kolordu komutanlığına atanması, Fuat Paşa ile ilgili işleminde düzeltilerek kendisinin 20. Kolordu komutanlığında bırakılması. G. Fuat Paşa'nın yerine atanan Hamdi Paşa ve 12. Kolordu'ya atanan Sait Paşa derhal asıl görevlerine döndürülmelidirler. H. İlk fırsatta müfettişliklerin yeniden kurularak Doğu Anadolu'daki kolorduların 13. kolorduda dahil olduğu halde Kazım Karabekir Paşa'ya, Batı Anadolu'daki kolorduların İstanbul ve Edirne'de dahil olduğu halde Ali Fuat Paşa'ya verilmesi ve şimdilik iki müfettişlikle yetinilmesi uygun görülmüştür. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. Ali Rıza Kabinesi Milli Teşkilat ve Gayeleri soruyor. Efendiler, yeni sadrazamdan beklediğimiz cevap nihayet geldi şudur. Çok ivedi. Sadaret 4-10-1919. Sivaslı Müdafaa Hukuk Cemiyeti delegelerine. İlgi 2 ve 3 Ekim 1919. Erzurum ve Sivas kongrelerinde tayin ve tespit edildiği, telgraflarında bildirilen teşkilat ve gayelerin neden ibaret olduğu, vekiller heyetince bilinmediğinden, durumun gereği incelenmek üzere her şeyden önce söz konusu kongrelerin kararlarının acele olarak bildirilmesi istenmektedir efendim. Sadrazam Ali Rıza Sadaret 4-10-1919. Sadrazam Paşa ve saygıdeğer arkadaşlarının içlerinde biraz sonra görüleceği üzere Kuvayi Milliye'nin temsilcisi olarak kabineye geldiğini söyleyen Cemal Paşa'nın da bulunmuş olmasına rağmen hükümeti kurmuş oldukları güne kadar milli gayelerin neden ibaret olduğunu bilmediklerini söylemeleri şaşılacak bir şey değil midir? Bundan daha da çok dikkati çeken nokta, milli gayelere uyup uymamak konusunda karar verebilmek için öncelikle kongrelerin kararlarını istemiş olmalarıdır. Oysa bu kadar dağdaya ve uygulanması Selefi Ferit Paşa'nın düşmesine yol açan kongrelerin kararlarını bilmemeleri düşünülebilir miydi? Maksatlarının zaman kazanmak ve bize karşı hiçbir taahhüde girmeksizin yeni ve şeytanca tedbirlerle milleti aldatarak kendini göstermiş olan dayanışma ve bağlılığı gevşetmek olduğunu asla şüphe etmedim. Ancak eğer aradaki bağlar koparılacaksa bence her şeyden önce onların bütün iç yüzlerini milletin gözü önüne serecek bir davranışı tercih ettim. Bu yüzden sadrazamın ve saygıdeğer arkadaşlarının isteğini yerine getirdim. 4 Ekim 1919 tarihli telgrafla kongrenin bildirisini olduğu gibi tüzüğünde yalnız teşkilatla ilgili ana noktalarını özet olarak bildirdim. Hiçbir yerden hükümetle resmi yazışmalara girişilmemesi için yeniden genel tebliğler yapıldı. Efendiler, aynı günde şöyle bir telgraf aldım. C. Başkanlığım altında kurulmuş olan Yüce Kabine, milletin isteğine uygun olarak vatanın saadet ve selametini sağlamak için sarsılmaz bir kararlılıkla çalışma konusunda tam bir görüş birliğine varmış bulunmaktadır. Osmanlı topluluğunda birliğin sağlanması, milli bağımsızlığın korunması, Yüce Hilafet ve Saltanat makamının dokunulmazlığı, anayasa hükümleri gereğince hiç şüphe yok ki bütün bir milletin iradesine dayanılarak gerçekleştirilebilecektir. Ateşkes anlaşmasının yapıldığı tarihteki sınırlar içinde kalan bütün Osmanlı topraklarının ve şehirlerinin bu anlaşmanın kendisine temel dayanak yaptığı Wilson prensipleri gereğince doğrudan doğruya Osmanlı saltanatının idaresi altında bırakılması ve bu sınırlar içinde kalıp da nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan vatan birliğinin parçalanmasını önleyerek bu topraklar üzerindeki tarihi ve dini ve coğrafi haklarımıza ve adalet anlayışına uygun bir karar alınmasının sağlanması da bugünkü hükümetin vazgeçilmez bir gayesidir. Meclis-i Milli toplanıncaya kadar milletin kaderi üzerinde hiçbir kesin ve resmi taahhüde girilmemesi, barış konferansına gönderilecek delegelerin milli davayı kavramış güvenilir, ileriyi gören ve yetenekli kimselerden seçilmesi tabidir. Memleketimizdeki meşrutiyet idaresi gereğince milli hakimiyet geçerli olduğundan görevini hakkıyla kavramış olan bugünkü hükümet milletin kararını almadan memleketin alın yazısı hakkında karar veremeyeceği için seçimlerin bir an önce yapılması konusunda her türlü teşebbüsleri yapmakta, meclis-i mebusanın toplanmasını çabuklaştırma bakımından gereken kolaylıkları göstermeye çalışmaktadır. Ancak hükümetin politikasında hakim olan ilke kanun hükümlerine bütünüyle uyarak aksi durumları anlamak ve ortadan kaldırmaktan ibarettir. Olağan dışı ve kanunsuz durumların süre gelmesi, Osmanlı Devleti'nin hükümet merkeziyle Anadolu'yu birbirinden ayırarak birçok kötü sonuçlar doğuracağından, Allah korusun devlet merkezinin varlığını tehlikeye düşürecek ve memleketin öteki bölgelerinde işgal altına alınması sonucunu vererek vatanın birliğini bozacaktır. Bu bakımdan bugünkü hükümet, tarafınızdan işgal olunan resmi dairelerin boşaltılması, hükümet işlerinin aksatılmasına son verilmesi, en küçük bir eksikliğe bile uğratılmaması şart olan hükümet otoritesine saygı gösterilmesi, yabancılarla siyasi ilişkilere girişilmemesi ve milletvekili seçimlerinde halkın hürriyetine asla karışılmaması hususlarına tarafınızdan söz verilmesini istiyor. Saygıdeğer efendiler, dikkat buyurulursa bu telgrafta ne adres vardır ne de imza. Gerçi sadrazamlık makamından yazıldığı anlaşılıyordu. Fakat başka bir şey daha anlaşılıyordu ki bu satırları yazan şahıs veya şahıslar bir defa heyeti temsiliyeyi tanımak ve onun imzalı resmi yazışma ve görüşmelerde bulunmak istemiyorlardı. Bir de bizim kongrelerde tespit ettiğimiz kararları ve kendilerine teklif ettiğimiz 3 noktanın göz önünde bulundurulmasını yeni kabinenin sadrazamı ve vekilleri tabii buluyorlar. Bu kararların ve ilkelerin gerçekleştirilmesine zaten gayret etmekte olduklarını söylüyorlar. Ancak sadrazam hükümetin politikasındaki ana ilke kanun hükümleridir. Görevi aksi durumların önlenmesinden ve ortadan kaldırılmasından ibarettir şeklindeki bir girişten sonra bizim tavır ve hareketlerimizin olağan dışı ve kanunsuz olduğunu dolaylı yoldan belirtmeye çalışarak bunun devamı halinde merkezle Anadolu'nun birbirinden kopmakla sonuçlanacağını ve bunun doğuracağı tehlikeleri sayarak sonunda baklayı ağzından çıkarıyor. tarafınızdan işgal edilen resmi dairelerin boşaltılması, hükümet işlerinin aksatılmasına son verilmesi, hükümet otoritesine saygı gösterilmesi, yabancılarla siyasi ilişkilere girişilmemesi, milletvekillerinin seçiminde halkın hürriyetine asla müdahale edilmemesi hususlarına tarafımızdan söz verilmesini istemek suretiyle bizim varlığımıza ve faaliyetimize son vermek maksadında olduğunu belirtiyor. Efendiler, belki unuturum, ayrıntılı açıklamalara girişmeden önce söylemeliyim ki tarafımızdan işgal edilmiş resmi daireler yoktur. Yalnız Sivas ili okulların tatilde bulunması dolayısıyla heyeti temsiliyeyi lisede misafir etmişti. Söz konusu edilmek istenen resmi daire bu olacaktı. Yeni kabine her türlü faaliyetine başlangıç olmak üzere heyeti temsiliyeyi buradan kovarak halkın gözünde onun nüfus ve haysiyetini kırmak istiyordu. Efendiler, kimden kime yazıldığı belirtilmemiş olan bu telgraf üzerine Sivas Telgraf Merkezi ile İstanbul Telgraf Merkezi arasında aynen şu haberleşme yapıldı. İstanbul Merkez Müdürlüğü'ne, Sadaret Merkezi'nden yazılan telgraf başlık ve imzası bulunmadığı için Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi tarafından kabul edilmedi. Telgraf sureti merkezimiz çalıkonmuştur. Gerekenlere bilgi verilmesi rica olunur. İmza Kongre Merkezi. Bize üzerinde Sadrazam Paşa Hazretlerinin cevabıdır başlığıyla Ahmetçi Bey, Babali Genel Evrak Müdürü verdi. Kopyası telgrafhanededir. Siz Paşa Hazretlerine böyle veriniz. Heyeti temsiliyeye denilmemekte ve kimden geldiği bilinmemektedir. Bu yüzden başlık ve imza olmadığı için kabul etmiyorlar. O halde şimdi dağıldı. Kabinede bu konuda bir şey yazarlarsa durum elbette aydınlanır efendim. Bu cevabı verdikten sonra dağıldılar. Artık bize bir şey gelmez. Fakat Sadrazam Paşa belki evinden yazar. Bizim bu merkezin işi kabine toplantısı bitince son bulur, kapanır azizim. Siz dediğimizi Ahmetçi Bey'e söyleyin. Ahmetçi Bey de gitti, yalnızım. Telefonla söyleyiniz. Bizde şehir telefonu yok. Bununla birlikte siz telgrafı öylece saklayınız da sabahleyin resmen bir şey yazdıralım efendim. Sadrazam Paşa'ya telefon edin. Kardeşim, Sadrazam Paşa'ya anlatamayız ki. Olağanüstü Bab-ı Ali 4-10-1919 Sivas Kongre Merkezi Müdürlüğü'ne. Erenköy'ünde oturan Sadrazam Paşa Hazretleri telefonla arandı ve saat 21:25 geçtiği halde bulunamadı. Bu haberleşme çaresiz olarak yarın arz edilecektir efendim. Bab-ı Ali Müdürü Hüseyin Hüsnü. Olağanüstü İstanbul 4-10-1919 Kongre Merkezi'ne. C. Bab-ı Ali Müdürlüğü'nden de bildirildiği gibi şimdi 21:25 geçeye kadar telefondan arandıkları halde Sadrazam Paşa Hazretlerinin konaklarından cevap alınamadı. Biraz sonra yine arayacağım. Cevap alırsam derhal bildiririm. Alamazsam sabahı beklemek zaruri olacaktır efendim. İstanbul Telgraf Müdürü Tevfik. Efendiler, ertesi günü yani 5 Ekim 1919 tarihinde heyeti temsiliyeye çekilen imzasız telgrafın cevap olarak Sadrazam tarafından yazıldığı söylendi. Bunu doğrulayan resmi ve imzalı bir yazı olmamakla birlikte biz böyle küçük bir nokta üzerinde daha fazla durmayı yararlı ve gerekli görmedik. Sadrazam Paşa'ya cevap yazmayı uygun bulduk. 5 Ekim'de yazdığımız uzun karşılığın ana noktalarını özetleyelim. Tekliflerimizin hepsinin benimsenip kabul edilmiş olduğu anlaşıldı dedikten sonra tarafımızdan söz verilmesi istenen noktalar üzerinde açıklamalar yaptık ve şunları söyledik. Olağan dışı ve kanunsuz durumları yaratan Ferit Paşa kabinesiydi. Ferit Paşa kabinesi tarafından girişilmiş olan gayrimeşru iş ve hareketleri doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması için tarafınızdan kesin tedbirler alındığı takdirde kendiliğinden yok olur. Cemiyetimizin bugünkü kabineye söz verip yardımlarda bulunabilmesi için önce hükümetin milli teşkilatımızı olumlu karşıladığını açık ve kesin bir dille ifade etmesi gerekir. Aksi takdirde karşılıklı güven ve samimiyetin varlığı şüpheli kalacak ve birbiriyle zıtlaşan davranış ve teşebbüslerin ortaya çıkması ihtimali bulunacaktır. Ali Rıza Paşa'nın imzasız telgrafında memleketimizdeki meşrutiyet idaresi gereğince milli hakimiyetin geçerli olduğu noktasına da gerçekten öyleyse de dağıtılmasından başlayarak meclis-i mebusanın 4 ay içinde toplanması anayasamızın açık hükümlerindeyken bugüne kadar seçmen kütükleri bile düzenlenmemiştir. Bu davranış Ferit Paşa kabinesinin açıktan açığa meşrutiyete bir darbesi ve anayasaya kesin bir tecavüzü demektir. Ceza kanununun ilgili maddesine göre bir cinayet sayılarak işleyenler hakkında kanun hükümlerinin tam olarak uygulanması, milli hakimiyeti kabul edecek ve kanun hükümlerinin yerine getirilmesini kendisi için kanuni bir görev sayacak her meşru hükümetin ilk kutsal görevidir karşılığında bulunduk. Ondan sonra şu teklifleri ileri sürdük. 1. Memlekette sükun ve güven olduğunu ve milli davanın tamamıyla haklı ve meşru bulunduğunu resmi bir bildiriyle ilan ederek milletin tümünün birliğini hükümetin de katıldığını gösteriniz. 2. Düşmüş olan hükümetin haince hareketlerine alet olmuş bulunan bir takım yüksek dereceli memurlar vardır. Onları ilgili bulundukları mahkemeye veriniz. Milli mücadeleye karşı çıkan bazı valiler hakkında devlet hizmetinde kullanılmamaları için gereken işlemi yapınız. Milli mücadeleye hizmet ettikleri için görevden alınmış olanları görevlerine iade ediniz. 3. Rütbelerinin iadesi meclis-i millinin onayından geçmemiş bulunan ve tek çalıştırılma nedeni bir takım siyasi düşüncelerden ibaret bulunan emeklileri derhal eski durumlarına döndürünüz. Önemli askeri mevkileri ehliyetli ellere teslim ediniz. 4. Eski nazırlardan Ali Kemal ve Adil Beylerle Süleyman Şefik Paşa'nın Meclis-i Milli'nin açılışında Yüce Divan'a verilmek üzere hiçbir yeni kaçmalarına meydan verilmemesini, Posta ve Telgraf Genel Müdürü Refik Halit Bey'in derhal tutuklanarak ilgili bulunduğu mahkemeye teslimini, kanunun dokunulmazlığı ve milli hakların kutsallığı adına isteriz. 5. Milli mücadeleye katılmış veya milli mücadeleyi desteklemiş olanlar aleyhine başlanmış olan kovuşturma ve baskılara son veriniz. 6. Basını yabancı sansüründen kurtarınız. İşte efendiler, özet olarak saydığım bu noktalarla ilgili görüş ve tekliflerden sonra telgrafımızı şöyle bitirdik. Arz edilen noktalara ve ileri sürülen tekliflere millet için yeterli, açık ve uygun bir cevap verileceği zamana kadar, milli gayelerin gerçekleşmesi için millet çalınmış olan fiili tedbirlere eskisi gibi devam zorunda kalınacağını, bütün illerden, bağımsız sancaklardan ve onlara bağlı yerlerden aldığımız kararlar üzerine tam bir kesinlikle arz ederiz. İmza, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Efendiler, İstanbul'la haberleşme biter bitmez derhal şu genelgeyle durumu memlekete bildirdim. Genelge 5-10-1919 İstanbul Belediyesi'ne basına. Sadrazam Paşa Hazretleri Erzurum ve Sivas kongrelerindeki temel kararları ve milli teşkilatın gayelerini tabi bulmakla birlikte düşüncelerinde açıklanması gereken bazı noktalar görüldüğünden hükümetle milletin gerçek anlamda uzlaşmalarını sağlamak amacıyla ve bütün merkezlerin görüşlerinin özüne dayanılarak verilen cevap ileri sürülen teklifler aynen aşağıdaki genelgeyle duyurulur.